Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Esven 1403, Hicri Kameri 16 Ramazan 1446 ve Miladi Takvimle 17 Mart 2025 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, Ramazan ayı özel programı, Yahudi halkın icadı podcast'i, Gençlik Geferi ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İran, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki askeri personel taşıyan otobüse saldırıyı kınadı. İran, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı. Yemen Silahlı Kuvvetleri ikinci kez Amerikan Truman uçak gemisini hedef aldı. Abdülmelik Husi, Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırıları devam ederse daha fazla seçeneğe yöneliriz dedi. Hizbullah hareketi Lübnan'ın İsrail ile asla uzlaşmayacağını belirtti. Ve Gazze Enformasyon Ofisi Beit Lahya'daki katliamın önceden planlandığını duyurdu. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan ordusuna ait askeri personel taşıyan bir otobüse Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. İran'ın haberine göre İsmail Bekay yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü terörizmi ve nerede olursa olsun terör eylemlerini kınama konusundaki ilkesel tutumunu vurgulayarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerini iletti ve onlarla dayanışma içinde olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca terörle mücadele ve önleme konusunda ikili ve bölgesel düzeyde çabaların ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde pazartesi günü düzenlenen intihar saldırısı sonucunda güvenlik güçlerini taşıyan otobüse yapılan saldırıda 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tacikistan Büyükelçiliği dün itibarıyla Tacikistan'ın başkenti Duşanbe ile İran'ın güneyindeki Kiş Adası arasında doğrudan uçuşların başladığını duyurdu. Parsuday'ın İsna'ya dayandırdığı habere göre Tacikistan'ın başkenti Duşanbe ile Kiş Adası arasındaki doğrudan uçuşlar Kiş Hava Yolları'nın çabalarıyla dün pazar gününden itibaren başladı. Bu uçuş rotası İran ve Tacikistan arasındaki kültürel ve turistik etkileşimlerin arttırılmasında oldukça etkili olabilir. İran ve Tacikistan arasındaki ilişkiler bölgede derin kültürel ve tarihi bağların bir örneği olarak her zaman dikkat çekmiştir. Fars dili ortaklığı, ortak edebi ve sanatsal miras, Şahname ve Rudaki'nin şiirleri gibi ve sürekli diplomatik ilişkiler çeşitli düzeylerde geniş işbirliği imkanları sağlamıştır. Tüm ülkeler arasında hiçbir ülke İran kadar Tacikistan'a yakın bir bağ ve bağlılığa sahip değildir. Bunun sebebi iki ülke halkının ırksal, tarihi, kültürel, dini ve dilsel yakınlıklarıdır. İran'ın dış politikasında da Tacikistan yüksek bir konuma sahiptir. İran İslam Cumhuriyeti İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi yayımladığı bir bildiriyle Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırgan saldırılarını kınadı. Parsley'in İrib'den aktardığına göre İran İslam Cumhuriyeti İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi yayımladığı bildiride Amerika ve İngiltere'nin Yemen ülkesi ve halkına yönelik hava saldırılarını Ramazan ayının ortasında yeniden başlatması, egemen sistemin Yemen halkının kahramanca direnişinden duyduğu korkuyu ve zorbalığın çıplak yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiği ifadesine yer verdi. Bildirdi ayrıca bu saldırgan eylem sadece bağımsız bir ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin ihlalinin bariz bir örneği değil, aynı zamanda saldırgan caydırıcılık doktrini temelinde şekillenen müdahaleci stratejinin devamı ve Batı Asya'da istikrarsızlığın sürdürülmesi, yönlendirilmiş kaos mantığının derinleştirilmesi ve bölgede yeni güvenlik düzeni içinde işgal ve hegemonya arayışının meşrulaştırılması hedefinin açık bir göstergesidir ifadesine vurgu yapıldı. İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi bildirinin devamında sivil halkın, Yemenli kadın ve çocukların güvenlik göreliliği teorisi çerçevesinde hedef alınmasının, batılı güçlerin jeopolitik hedeflerine ulaşma yolunda en temel insan hakları normlarını ihlal etmeye hazır olduklarını ve insan güvenliğiyle çifte standartlı insan hakları kavramlarını sadece stratejik çıkarları çerçevesinde yeniden tanımladıklarını gösterdiğini vurguladı. İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi son olarak şunları ekledi. Bu yasa dışı ve insanlık dışı eylemi kesin bir dille kınarken tüm bağımsız devletlerden, uluslararası örgütlerden ve dünyanın uyanık vicdanlarından Amerika ve İngiltere'nin yayılmacı ve savaş kışkırtıcı politikalarının devamına karşı net ve pratik tutumlar alarak direnmelerini bekliyoruz. Şüphesiz tüm baskılara rağmen direniş yolu kendi rotasını takip edecek ve bölgedeki güç dengelerini değiştirecek ve gelecek direniş cephesinin olacaktır. Yemen Silahlı Kuvvetleri ikinci kez Truman uçak gemisini hedef alarak Amerika'nın hava saldırılarını etkisiz hale getirdi. İran'ın verdiği habere göre Yemen Silahlı Kuvvetleri pazartesi sabahı yayımladığı bir bildiride Amerikan uçak gemisi USS Henry Truman'ın son saatlerde ikinci kez başarıyla hedef aldığını ve Yemen'e yönelik hava saldırısını engellediğini açıkladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin bildirisinde Amerikan uçak gemisi USS Harry Truman, son 24 saat içinde Kızıldeniz'in kuzeyinde birkaç saat süren çatışmada bir dizi balistik ve seyir füzesiyle İHA tarafından hedef alındığını belirtti. Bildirdi Yemen Silahlı Kuvvetleri düşmanın ülkemize yönelik gerçekleştirmeye hazırlandığı düşmanca bir saldırı etkisiz hale getirmeyi başardı ve uçak gemisine ve ona bağlı bir dizi savaş gemisine bir dizi füze ve İHA fırlattıktan sonra savaş uçakları kalktıkları yere geri dönmek zorunda kaldı denildi. Yemen Silahlı Kuvvetleri bu operasyonun Amerika'nın Yemen'e yönelik sürekli saldırganlıklarına bir yanıt olarak ve Büyük Bedir Savaşı'nın yıl dönümünde zulüm ve kibre karşı İslam'ın yolunun bir devamı olarak gerçekleştirildiğini ekledi. Daha önce Yemen Silahlı Kuvvetleri pazar gecesi yayımladığı bir bildiride, ülkenin silahlı kuvvetlerinin Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırganlıklarına yanıt olarak özel bir operasyonda Amerika uçak gemisi USS Harry Truman'ın ve ona bağlı savaş gemilerini Kızıldeniz'in kuzeyinde 18 füze ve İHA ile hedef aldığını açıklamıştı. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Amerika'nın son saatlerde 47'den fazla hava saldırısıyla San'a, Sade, Elbeyda, Hacce, Damar, Ma'rib ve El-Cuf vilayetlerindeki birçok bölgeye hedef aldığını ve onlarca Yemenli sivili şehit ettiğini ekledi. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Abdülmelik El-Husi, Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, bu saldırıların devam etmesi halinde daha fazla seçeneğe yöneleceklerini ve Amerikan uçak gemilerini hedef alacaklarını uyardı. Yemen Ensarullah Hareketi lideri, Amerika'nın Siyonist düşmanı desteklemek için Yemen'e yönelik saldırılarının devam etmesine karşı uyarıda bulunarak, bu saldırganlıklara karşılık olarak Amerikan uçak gemisini hedef aldıklarını ve saldırıların devam etmesi halinde daha fazla seçeneğe yöneleceklerini söyledi. İran'ın haberine göre Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi yaptığı açıklamada, Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırılarının Siyonist düşmanı desteklemek için yapıldığını belirterek, Yemen üzerindeki baskının Gazze'ye yönelik ahlaki yükümlülüklerinden vazgeçmesi hedefine ulaşamayacağını vurguladı. El-Husi, Yemen'in çatışmaları arttırarak misilleme yapacağını ve Amerikan uçak gemilerini savaş gemilerine hedef alarak ve düşman gemilerinin geçişini engelleyerek Amerika'ya yanıt vereceğini belirtti ve Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırganlıklarının devam etmesi halinde daha fazla seçeneğe yöneleceklerini uyardı. Yemen Ensarullah Hareketi lideri, Yemen halkının her alanda genel seferberlik düzeyinde hareket edeceğini ve Kur'an'a dayalı insani ve ahlaki inançlarından taviz vermeyeceğini, Amerikan istikbarının ve Siyonist rejimi yenmek istediğini ve Yemen halkına Gazze'yi desteklemek konusundaki tutumundan vazgeçmesi yönündeki baskının hedeflerine ulaşamayacağını ifade etti. Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, Yemen'in Amerika'nın ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarında katliamlara tepkisi hakkında şunları ekledi. Silahlı kuvvetlerimiz Amerika'nın saldırganlıklarına yanıt vermeye başladı ve Amerika'nın ülkemize yönelik saldırıları devam ettiği sürece Amerikan uçak gemileri ve savaş gemileri Yemen için bir hedef olacak ve gemilerin geçişini yasaklama kararı da Amerika'nın saldırıları devam ettiği sürece onları kapsayacaktır. Husi, Amerika'nın denizi bir savaş alanına dönüştürerek uluslararası denizciliği etkileme çabalarına karşı uyarıda bulunarak, Amerika'nın bu eyleminin denizi uluslararası denizciliği etkileyen bir savaş alanına dönüştürdüğünü vurguladı. Yemen Ensarullah Hareketi lideri, Amerikalılar ve İsraillilerin tüm bölge ve dünya için kötülük ve tehlikenin kaynağı olduğunu belirterek, ülkelerin deniz taşımacılığı için kimin bir tehdit oluşturduğunu bilmelerinin zorunlu olduğunu sözlerine ekledi. Siyonist rejimin eski askeri istihbarat örgütü Aman Başkanı, Amerika öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e yönelik saldırılarının operasyonel hatalarla dolu olduğunu ve Ensarullah'ın altyapısına ciddi bir zarar vermediğini söyledi. Parsu'nun İrna'dan naklen aktardığı habere göre, Tamir Hayman, Amerika öncülüğündeki askeri koalisyonun Yemen'e yönelik son saldırılarındaki performansını eleştirerek, bu koalisyonun operasyonel hatalar yaptığını ve gerçekleştirilen saldırıların Ensarullah'ın altyapısına kayda değer bir zarar vermediğini vurguladı. Bu açıklamalar, Amerika'nın Ensarullah'ın denizdeki tehditlerine yanıt verme iddiasıyla Yemen'e bir dizi hava saldırısı düzenlediği bir dönemde yapılıyor. Ancak Hayman da dahil olmak üzere askeri analistler ve gözlemciler, bu saldırıların Ensarullah'ın askeri kapasitesi üzerinde kayda değer bir etkisi olmadığı ve hedeflenen stratejik amaçlara ulaşmadığı görüşündeler. Bu değerlendirme, Siyonist rejimin askeri ve istihbarat yetkilileri arasında Amerika ve müttefiklerinin bölgedeki direniş gruplarıyla mücadelede askeri stratejisinin etkinliği konusunda artan endişeleri yansıtıyor. Yemen Sağlık Bakanlığı, Amerika'nın San'a, Sade ve Beyda eyaletlerindeki sivillere yönelik yoğun saldırıları sonucu 132 sivilin şehit olduğunu ve yaralandığını duyurdu. Lübnan parlamentosundaki Hizbullah temsilcisi Siyonist rejime karşı ülkenin her zamanki tutumunu vurgulayarak Lübnan'ın İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi yolunu asla kabul etmeyeceğini söyledi. Parsudey'in İrna'ya dayandırdığı habere göre pazar günü yapılan bir açıklamada Lübnan parlamentosundaki dirinişe bağlılık bloğu üyesi milletvekili Ali Fayyad, Cebel Amil bölgesinde Öğretmenler Günü ve Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, Lübnan'ın hiçbir zaman ve hiçbir koşulda İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde hareket etmeyeceğini belirtti. Fayyad, Siyonist rejimi Lübnan'ın varlığı, kimliği ve çıkarlarıyla tamamen çelişen bir düşman olarak nitelendirdi. Ayrıca derinişle ilgili hesaplamalarda hata yapılmaması gerektiği konusunda uyarıdı. Çünkü tutumumuz işgal altındaki toprakların tüm mümkün araçlarla tamamen kurtarılması ve Lübnan'ın egemenliğinin Amerika ve Siyonist rejimin hegemonyasına karşı savunulması üzerine kuruludur. Lübnan parlamentosu üyesi açıklamasının devamında ülkenin durumunun kritik olduğunu belirterek durumun iyileşmesine dair umutlara rağmen İsrail rejiminin saldırılarının devam etmesi, Lübnan topraklarının bir kısmının işgal edilmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının hükümlerinin göz ardı edilmesi ve ayrıca Tel Aviv'in egemenliğiyle koordineli olarak Amerika'nın baskılarının bu süreç için ciddi bir engel teşkil ettiğini söyledi. Bu açıklamalar Amerikan medya kuruluşu Axios'un Salı günü iki Amerikalı yetkiliye dayanarak İsrail ve Lübnan'ın uzun süredir devam eden kara sınırı anlaşmazlıklarını çözmek için müzakerelere başlamayı kabul ettikleri yönündeki haberin ardından gündeme geldi. Filistin yönetiminin Gazze şeridindeki enformasyon ofisi, Siyonist rejim ordusunun Beytilahya'daki katliamının kasıtlı ve önceden planlanmış olduğunu vurguladı. Parsu'nun İrna'dan naklen aktardığı habere göre Filistin yönetiminin Gazze'deki enformasyon ofisi yayımladığı bir bildiride, işgalci rejim ordusunun Beytilahya katliamını meşrulaştırma çabalarının bu ordunun suç işlediğini ve ardından kamuoyunu yanıltmak için yalanlar ve gerekçeler yayımladığı göstergesini belirtti. Siyonist rejim ordusu cumartesi günü bir İHA ile Gazze şeridinin kuzeyindeki Beytilahya şehrine bir saldırı düzenledi. Bu saldırıda 3 gazeteci ve birkaç kameraman da dahil olmak üzere 9 Filistinli şehit oldu. Filistinli medya kuruluşları bu saldırıda şehit olan Filistinli gazeteci Mahmud Selem'in görüntülerini yayımlayarak olayı duyurdu. Bu saldırıda varılan anlaşmalara göre Gazze ateşkesinin şu anda ikinci aşamada olması gereken bir dönemde gerçekleşti. Ancak Siyonist rejimin engellemeleri nedeniyle bu gerçekleşemedi. Siyonist rejim ordusu Gazze şehrindeki 471 günlük savaş ve katliam süresince açıklanan hedeflerine ulaşamayarak sonunda direniş karşısında yenilgiyi kabul etmek ve ateşkes anlaşması yapmak zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Gazze şeridindeki şiddetli su krizinin kritik bir seviyeye ulaştığını ve bölge nüfusunun yaklaşık %90'ının suya erişimden mahrum olduğu konusunda uyarıda bulundu. Parsu'nun İsna'ya dayandırdığı habere göre UNICEF'in Gazze şeridindeki sorumlusu Rosalia Bulen, Kasım 2024'te yaklaşık 400 bin kişinin tekrar içme suyuna erişebildiğini ancak bu erişimin yeniden kesildiğini açıkladı. Bulen, 1.8 milyon kişinin ki bunların yarısından fazlası çocuk, acilen su, sanitasyon hizmetleri ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz dedi. Bu kriz Gazze şeridindeki elektrik kesintisinin ardından daha da şiddetlendi ve tuzdan arındırma tesisinin faaliyetlerinin durmasına sebep oldu. UNICEF yetkilisi Gazze şeridindeki her 10 kişiden sadece birinin temiz içme suyuna erişebildiğini ekledi. Bu arada Birleşmiş Milletler yerinden edilmiş Filistinlilere yardım ve çalışma ajansı ANROVA, 2 Mart'ta Siyonist rejimin Gazze'ye insan yardımların yakıt dahil girişini durdurduğunu ve o tarihten bu yana bölgeye herhangi bir insani veya ticari kargonun girmediğini açıkladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 İsvan 1403, Hicri Kameri 17 Ramazan 1446 ve Miladi 17 Mart 2025 Pazartesi. ...29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 İsvan 1374 tarihinde önde gelen alim ve fakih Aytullah Ebu'l-Kasım Rahmani Halili vefat etti. Hicri Şemsi 1302 yılında İran'ın kuzeyindeki Behşehr'de dünyaya gelen Aytullah Ebu'l-Kasım Rahmani Halili çocukluğunda bilim öğrenmeye büyük ilgi gösterdi. Dini bilimleri öğrenmeye başlayan Aytullah Ebu'l-Kasım Rahmani Halili 23 yaşındayken Kutsal Necef-i Eşref kentine gitti ve o dönemdeki ileri gelen alimlerden feyizler aldı. ...23 yıl önce bugün, Hicri Şemsi 27 İsvan 1380 tarihinde İranlı fazıl alim Aytullah Muhammed Muzafferi Kazvini vefat etti. Hicri Şemsi 1304 yılında İran'ın Kazvin kentinde dünyaya gelen Aytullah Muhammed Muzafferi Kazvini'nin okul yılları bu kente geçti. Daha sonraları dini bilimleri öğrenmeye başlayan Aytullah Muhammed Muzafferi Kazvini, 26 yaşındayken dini ilimler alanındaki tahsilini tamamlamak için Kutsal Kum ve ardından Necef-i Eşref kentine gitti ve burada içtihat makamına ulaştı. ...1447 yıl önce bugün Hicri Kameri hicretten önce 17 Ramazan'da bir rivayete göre İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin Allah'ın emriyle Mekke'den Beytül Mukaddes'e yolculuk yaptı ve göklere yükseldi. İsra suresinin ilk ayetinde bu büyük mucize şöyle anlatılıyor. Kulunu gecenin bir anında Mescid-i Haram'dan alıp civarını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Ona ayetlerimizden nicelerini gösterelim diye böyle yaptık. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Bu olay İslam peygamberinin en büyük mucizelerinden sayılırdı. ...1444 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Ramazan 2 tarihinde Allah Resulü'nün ünlü savaşlarından Bedir Savaşı Mekke ile Medine arasında bir bölgede vuku buldu. Bu savaşta müşriklerin sayısı 920 olup İslam ordusu 313 kişi ve az sayıdaki teçhizat ve silahlardan oluşuyordu. Müslümanlar az imkanlara rağmen sağlam imanlarıyla savaşta zaferi erdiler. Nitekim Yüce Allah Ali İmran suresinin 123. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki siz güçsüz olduğunuz bir durumdayken Bedir'de Allah size yardım etmişti. O halde Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız. Thank you. 77 yıl önce bugün 17 Mart 1948 tarihinde Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg temsilcileri Belçika'nın başkenti Brüksel'de karşılıklı yardımlaşma anlaşması imzaladı. Brüksel Antlaşması olarak bilinen bu antlaşmada ülkeler ortak bir savunma sistemi oluşturmayı ve ekonomik ve kültürel ilişkileri genişletmeyi taahhüt ettiler. Brüksel Antlaşması NATO Askeri İttifakı'nın kurulmasının önünü açtı. Birkaç aya sonra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Brüksel Antlaşması ülkeleri arasında Washington'da görüşmeler yapıldı ve bunun sonucunda Nisan 1949 tarihinde bu ülkelerle birlikte bir dizi başka Batı Avrupa ülkesi arasında Kuzey Atlantik Antlaşması NATO imzalandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatlar Ayı Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Siz kıymetli dinleyicilerimizin oruçlarınız ve ibadetlerinizin kabul edildiği ile bu mübarek ayda bereketli ve hayırlı anlar yaşamanızı arzu ediyoruz. Bazı rivayetlere göre mübarek Ramazan ayının 17. günü Peygamber Efendimizin Miraç yıl dönümüdür. Peygamber Efendimiz'i Allah ve ilahi kemale doğru yapacağımız bu manevi yolculuktan feyizler almanızı temenni ediyoruz.
سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا رحمة للعالمين أرسلك الله.
İslam'ın başlangıcında Peygamber Efendimiz'in başından geçen en hayret verici ve muhteşem olaylardan biri İsra adı ile de bilinen Miraç olayıdır. İslam peygamberinin en büyük mucizelerinden sayılan Miraç, insani aklın kavranmasında zorluk çektiği bir olay olmuştur. Gerçekte Miraç, maddi daireden çıkım ve öteki semalara ayak basmaktır. Bu ilahi mucize, Peygamber Efendimiz'in halisane kulluğu ve ibadeti sayesinde gerçekleşmiştir. Bu konuya değinen birçok Kur'an-ı ayet ve rivayet, bu olayın görkemini ve şanını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Gerçekte Miraç, Resul-i Ekrem'in yerden göklere yolculuk yaptığı üstün dereceli manevi bir yolculuktur.
Gecenin karanlığı her yere bürünmüş, gündüzün aydınlığından eser kalmamıştı. İnsanlar günlük çalışmaları ve işlerinden evlerine çekilip dinlenirken, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de farizaları yerine getirdikten sonra yorgunluğunu üstünden atmak için yatağına uzandı. Birdenbire Cebrail'in tanıdık sesini duydu. Ey Muhammed, kalk, bizim ile yola koyul, çünkü uzun mesafeli bir yolculuğa çıkacağız.
Allah'ın vahiy meleği Cebrail, Burak adlı bir bineye gösterdi. Böylece Peygamber Efendimiz'in görkemli ve eşsiz yolculuğu, Ümmi Hane'nin evinden ve Mescidül Haram'dan başladı. Ancak aynı bineye binmiş halde, Beytül Mukaddes'e doğru yola koyularak çok kısa bir sürede oraya vardı. Peygamber Efendimiz Beytül Mukaddes yani Mescidül Aksa'da ise İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam gibi büyük peygamberlerin ruhları ile birlikte namazını kıldı. Daha sonra Mescidül Aksa'dan Hazreti İsa'nın doğum yeri olan Beytül Lehme peygamberlerin evlerini ziyaret etmek için yola çıktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimi zamanlar bu yolculuğundan dolayı şükretmesi ve de mübarek yerlerin hürmetine iki rekat şükür namazı kılırdı.
Bunun ardından ise Allah Resulü'nün göklerin yedi katına olan yolculuğun ikinci aşaması başlamış oldu. Peygamber Efendimiz gök katlarını peşi sıra geride bırakıp üst katlardaki alemler ve yıldızların yapısı ile de yakından aşina oldu. Ancak göklerin her katında yeni sahneler ile karşı karşıya kalıp peygamberler ve meleklerin ruhları ile konuşmalarda gerçekleştirdi. Peygamber Efendimiz bazı semavi katlarda cehennem ehli ve bazı katlarda da cennet ve cennet ehli ile karşılaşıp Allah'ın azap ve rahmet merkezlerini yakından görmüş oldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böylece cennet ve cehennem ehlinin farklı dereceleriyle yakından tanışmış oldu.
Peygamber Efendimiz bu yolculuğunun sonunda yedinci semada bulunan Sidretül Müntaha'ya ve Cennetül Mava yani en üstün cennete varıp orada alemlerin Rabbinin görkeminin eserleriyle baş başa kaldı. Peygamber Efendimiz o kadar yükseldi ki Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Hatta Cebrail bile oraya girmeden önce durup şöyle dedi. Gerçekten bir parmak ucu kadar yükselsem yanacağım.
İşte tam da bu sırada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o nur ve aydınlık dünyasında ilahi kurb ve batını şuhudun doruğuna ulaştı. Allahu Teala bu yolculukta Peygamber Efendimiz'e çok önemli tavsiyeler ve emirlerde bulundu. Böylece Beytül Haram'dan ve kimilerinin dediğine göre Peygamber Efendimiz'in amca kızı olan aynı zamanda Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ablası sayılan Ümmü Han'ın evinden başlayan ilahi yolculuk Sidretül Münteha noktasında sona erdi. Daha sonra ise Peygamber Efendimiz'e geldiği yoldan geri dönmesi emredildi.
Peygamber Efendimiz bu ilahi yolculuktan geri dönerken Beytül Mukaddes'te yere indi ve oradan da Mekke'ye doğru yola çıktı. Allah Resulü yolun ortasında Kureyş kabilesine ait büyük bir ticari kervan ile karşılaşıp onların kaybolmuş bir deveyi aradıklarını gördü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğuna devam ederek güneşin doğuşundan önce Ümmü Hani evinde bineğinden indi.
Miraç gecesinin hikayesi topraktan göklere ve oradan Allah'a doğru yapılan ilahi yolculuğun hikayesidir. Allahu Teala da kendisi bu olayı İsra suresinin ilk ayetinde şöyle anlatmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa'llazi baratna havlehu linuriyehu min ayatina. İnnehu huves-semi'ul basir.
Kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.
صل على محمد وعلى آل أحمد أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صل على محمد وعلى آل أحمد نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد صل على محمد وعلى آل أحمد.
Büyük Kur'an müfessiri Allame Tabatabai İsra suresinin ilk ayetini şöyle yorumlamakta. Kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme geceleyin eşsiz azametiyle kudret ve saltanatının nihayetini gösteren Allah'a bir gece içerisinde bu seçilmiş kulunu Mescid-ül Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yani Beytül Mukaddes'e götüren ve Peygamber Efendimiz'in çevresine mübarek eden Allah'a mahsustur. Bu gece seyri Allahu Teala'nın azameti ve ayetlerinin gösterilmesi için gerçekleşti. Allahu Teala peygamberini en iyi duyan, en iyi gören ve onun halini en iyi anlayandır. Böylece Peygamber Efendimizin de inayet ve hükümete layık olduğunu biliyordu.
Değerli İslam peygamberi aracısız olarak mübarek gönüllerini esinlenen yegane Allah'ın sözlerini Miraç hadisesinde insanlar ile paylaşmıştır. Bu hadis Allahu Teala ile Peygamber Efendimiz arasında geçen soru cevaplardan meydana gelmektedir. Bu hadisi şerifin başlarında Peygamber Efendimizin şöyle bir soru sorduğu anlatılmaktadır. Allah'ım, en üstün amel hangisidir? Cevap ise şöyledir. Bana tevekkül etmek ve kısmet olarak belirlediğimden memnun olmaktan daha üstün olanı yoktur. Bu kısa cevap insanın kemale erme ve yücelmesini engelleyen yolun en iyi anahtarı ve çaresidir. Tevekkül demek Allahu Teala'ya güvenmek ve ona yakin etmek demektir. Bu da insanın ruhunu ve vücudu için en büyük dayanak sayılmaktadır.
Tahran Radyosu.
Miraç hadisinin bir başka bölümünde ise Allahu Teala Peygamber Efendimize şöyle buyurmaktadırlar. Ey Ahmet, ibadet 10 kısmı vardır. 9 kısmı helal rızık aramaktır. Bu yüzden yemeni ve içmeni ve helal yoldan elde edilen içecekler ve yiyeceklerden sağlarsan benim koruma ve himayem altında olacaksın. Peygamber Efendimiz şöyle bir soruda sordular. Allah'ım, ilk ve en üstün ibadet nedir? Allahu Teala şöyle buyurdu. İbadetin başlangıcı oruç ve sükûttür.
Bu hadisten ve bu soru cevaptan Allah'ın kulluğunu ve ibadetini yapmakta, oruç tutmak ve sükûta uymanın ne denli önemli olduğunu anlıyoruz. Bu ikisi Allah'ın kulluğunu ve ibadetini yapmak ve insanın yücelmesi için ilk adımlar sayılmaktadır. İnsanın dilinin sınırsız olup her batıl ve beyhude lafı ağza getirdiği sürece böyle bir insan kulluk edemez, sonuca varamaz. Karın içinde aynı şey geçerlidir. İnsan istediğini yiyip karnını kendi haline bırakırsa sadece yemekle meşgul olan hayvanlara benzeyip hiç kendini geliştiremez.
Bu hadise göre Peygamber Efendimiz daha sonra şöyle bir soruda sormuşlardır. Allah'ım, orucun etkileri nelerdir? Allahu Teala şöyle buyurmuşlardır. Oruç tutmak hikmetin ortaya çıkmasına neden olur. Hikmet ise tanıma ve tanıma da yakine yol açar. Kulum yakine ulaştığı zaman artık hayatın zorluğu ve rahatlığı anlamsız hale gelir. Hayret verici Miraç olayı Peygamber Efendimizin yüce ve eşsiz makamını ve kişiliğini daha azametli bir şekilde göstermektedir. Bu ilahi seyirde Allah Resulü Allah katındaki halisane kulluğundan dolayı mükafatlandırılırdı. Gerçekte Miraç olayından insanoğlunun kapasitesinin ne denli yüksek olduğu, ne kadar yüksek kemal seviyelerine varabileceğini göstermektedir. Aslında İbrahim Aleyhisselam gibi peygamberler de semaları gezen peygamberlerdendir. Ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o kadar bu seyirde ilerleyip Allah'a yakınlaştı ki Allah Teala da onun hakkında Necm suresinin 9. ayetinde şöyle buyurdu. O kadar ki birleştirilmiş iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.
Değerli dinleyiciler, şimdi hep birlikte Ramazan ayının 17. gününün duasını dinliyoruz.
Allahümme ihdini fihi li salihil a'mal ve qadili
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Yahudi kavmi, atalar diyarı, sürgün, İsrail'e göç, İsrail toprağı, tövbe diyarı ve benzeri kelimeler, İsrail'de ulusal geçmişin yeniden inşasında kullanılan temel terimlerdir. Ancak bu kelimelerin çoğu bu rejim tarafından tarihi çarpıtmak ve kendileri için bir tarih, kimlik ve etnik köken inşa etmek için uydurulmuş ve sahtedir. Merhaba, ben Mehtap Mahir. İran Radyo'dan ve Yahudi Halkının İcadı Podcast'inin bir başka bölümünden sizlerle beraberim. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu kitap Tel Aviv Üniversitesi Profesörü Shlomo Sand tarafından yazılmıştır. Bu kitabı sizin için tekrarlamamızı sağlayan şey, Siyonistlerin Filistin'in işgalinde sahte bir devlet kurma konusundaki tüm tarihi temel ve iddialarını sorgulamasıdır. Shlomo Sand, Yahudi halkının icadı kitabını yazarak Siyonistlerin ve Batılı destekçilerinin medyada propaganda yaptığı her şeyle çelişen yeni bir İsrail-Filistin meselesi rivayeti sunmaktadır. Siyonistler 7 Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine vahşi saldırılar başlattılar. Bu saldırılarda Siyonist rejim askerleri Filistin direnişinin darbesine tepki olarak hiçbir suçu dünya gözü önünde işlemekten çekinmediler. Siyonistler Filistinlilerin 17 yıllık tam ablukayı kırmak için kendi kendini savunmasını gayrimeşru ilan etti ve Filistin Direniş Hareketlerini terör örgütleri listesine aldı. Ve Siyonist rejimin batılı destekçileri de bu politikayı destekledi. Podcast'in önceki bölümlerinde ele aldığımız konuların devamında Shlomo Sand'ın Yahudi milliyetçiliği hakkındaki yorumuna değineceğiz. Bizden ayrılmayın. Shlomo Sand'a göre Yahudi milliyetçiliği ve İsrail Yahudi Devleti'nin kurulmasına yol açan şey, 1. ve 2. Dünya Savaşı öncesindeki Avrupa milliyetçilik hareketlerinde köken bulmaktadır. Bu kitapta ele alınan önemli konulardan biri de Siyonistlerin Yahudi halkının geçmişine ve tarihine neden bu kadar önem verdiğidir. Bu podcast'in ilerleyen bölümlerinde göreceğimiz gibi bu kadar ısrar etmenin sebebi Siyonistlerin sahip olduğu çıkarlara dayalı merkezi bir devlet kurmaktır. Shlomo Sand bu bağlamda Yahudi devletinin kurulmasında aşırı milliyetçilik eğiliminin kökenlerini incelemiş ve açıklamıştır. Kitabın ilk bölümüne giriş olarak Avrupa dillerinde ulus kelimesini incelemiş ve modern İbranice'de ulus kelimesinin leom veya umah, ümmet olarak çevrildiğini söylemiştir. Sand ayrıca bizi bir an durup düşünmeye davet ederek kendi ifadesiyle sorunlu olan halk ve ulus kavramlarını incelemeye davet ediyor. Eski İbranice'de em, halk kelimesinin ve diğer dillerdeki anlamının çok akıcı bir kelime olduğunu söylüyor. Ayrıca İsrail'de yayımlanan tüm tarih kitaplarının halk kelimesini leom, ulus ile eş anlamlı olarak kullandığını da söylüyor. Dikkat edelim ki bu işi yapanlar yayımlanan kitaplarda yayınlanmamış eserler değil. Ayrıca kullanılan kelimenin akıcılığına da dikkat etmek gerekir. Her neyse, yazar kelimelere odaklanma hassasiyetiyle Yahudilik tarihinin sahteciliği konusuna kitabın başından itibaren vurgu yapıyor ve dikkat çekiyor. Eğer Shlomo Sand ile ilerleyip ve 20. yüzyıl Avrupa olaylarını incelersek, 20. yüzyılın ilk yarısını yani kendisinin öldürücü olarak tanımladığı bir zaman dilimini takiben ırk kavramının kökten reddedildiğini ve farklı tarihçilerin daha onurlu ulus kavramını kullanarak geçmişle bağlantı kurduklarını söylemeliyiz. Anthony Smith adlı İngiliz araştırmacının ortaya koyduğu tanıma göre ulus artık ortak bir yaşam tarzına sahip bir dil topluluğu değil, sadece bir toprakla ilişkilendirilmelidir. Smith'in ulus tanımı, Siyonistlerin tarihte Yahudilerin varlığına dair bakış açısıyla uyumludur. Shlomo Sand da kitabın dipnotunda ilginç bir not düşmektedir. Siyonist tarihçiler için Yahudi ulusunu tanımlamak isteyen Siyonist tarihçiler için Smith'in beklenmedik bir nimet olması şaşırtıcı değil. Sand'ın bu bağlamda ele aldığı bir sonraki konu, seküler toplumlarda halk kavramı ve dini kültürlere atıftır. Bazen dini kültürlerin bile popüler kültür veya devlet iradesinin resmi dili gibi ulus inşası için değerli ham madde görevi gördüğüne inanıyor. Bu bakımdan Belçika, Pakistan, İrlanda ve İsrail'i farklılıklarına rağmen bahsettiği iyi örnekler olarak görüyor. İsraillilerin sahte tarihlerini inşa ederken yaptıkları çalışmalardan biri de dini kaderciliği azaltmak ve tarihi yaklaşıma ağırlık vermek olmuştur. Shlomo Sand kitabın bu bölümünde ulusların ve tarihlerinin nasıl şekillendiğine değinerek şunları söylüyor. Büyük insan grupları, özellikle de siyasi ve düşünsel elitleri kaderlerini ellerine aldıklarında ve ulusal tarih inşa etmeye başladıklarında dini kaderciliğin yoğunluğunda kesinlikle gözle görülür bir azalma meydana gelir. Tarihsel belgelere göre 19. yüzyıl Avrupa'da milliyetçiliğin zafer kazandığı yüzyıl, 20. yüzyıl ise bu akımın egemenlik ve güçlenmesinin yüzyılıydı. Sonuç olarak Avrupalıların yeni sömürgecilik planları ortaya çıktı. Shlomo Sand'a göre milliyetçilik Hristiyan uygarlığından doğmuştur ve birçok kişi milliyetçiliğin modern bir din ve inanç biçimi olarak görmüştür. Ancak faşizmin ve nasyonal sosyalizmin, nazizmin, sermayenin ve emek arasındaki çelişkiye baskıcı bir yanıt olarak ortaya çıkmadan önce esasen saldırgan türde milliyetçilik biçimleri olduğunu da unutmamak gerekir. Bu nedenle bu ikisi aşırı ve saldırgan türden milliyetçilik akımlarıydı. Modern sömürgeciliğin ve liberal ulus devletlerin emperyalizminin ana destekçileri neredeyse her zaman halk milliyetçilik hareketleriydi ve milliyetçi ideoloji her aşamasını desteklemek için harcanan ana duygusal ve politik meşruiyet kaynağıydı. Shlomo Sand'ın sömürgecilik olgusuna atıfta bulunmasının amacı onun bir koluna, yani Siyonist sömürgeciliğe ulaşmaktır. Ona göre bu gibi sömürgecilik 1920'lerin sonunda ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır. Siyonist sömürgeciliğin oluşmasından bahsetmeden önce kitapta açıkça ulus inşası, Avrupa'da milliyetçilik ve İsrail milliyetçiliği hakkında yazılmış olan ilk bölümün son cümlelerine değinmek yerinde olacaktır. Shlomo Sand, milliyetçiliğin tarihçilerin yardımıyla temelde iyimser bir ideoloji haline geldiğine ve başarısının sırrının her şeyden çok bu olduğuna inanıyor. Bu nedenle tüm düşünce dalları arasında milliyetçilerin en milliyetçi olanı tarihçilerdir demesinde şaşılacak bir şey yok. Shlomo Sand'ın bu bölümünün sonundaki ve anlamını gelecek bölümlerde daha iyi anlayacağımız önemli cümlelerinden biri de şudur. Geçmişin acıları şu andaki vatandaşlardan talep edilen bedeli haklı çıkarıyor. Milliyetçilik ve Siyonist sömürgecilik konusuna gelince, Sand kitapta milliyetçiliğin Batı'da sadece İrlanda'da özgür bir olgu olduğunu ve örnek olarak Çek, Alman, Siyonist Hans Kohan'a atıfta bulunduğunu söylüyor. Sun bu bölümde Avrupa ve Amerika'da milliyetçiliğin yaygınlaşması hakkında ilginç, kısa ve öz bilgiler veriyor ve bunlardan bazılarını dikkate almakta fayda var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda veya İsviçre'de vatandaş olma hem kökene ve soya bağlı hem de dahil olma arzusuna bağlıdır diyor. Ve kan ve toprak cazibesi Alman milliyetçiliğinin bir özelliğiydi. Tıpkı muhafazakar romantiklerin Doğu Avrupa'nın Slav ülkelerinde ulusal heyecanı uyandırması gibi. Çoğu durumda milliyetçilik modernleşmeye girişmiş bir devletin sağlamlaşmış veya sağlamlaşmakta olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu milliyetçilik ilhamını Rönesans ve aydınlanma geleneklerinden alır ve ilkeleri bireysellik ve hukuki ve siyasi liberalizm üzerine kuruludur. Tarihin sayfalarını çevirirken Almanya ve Fransa arasındaki düşmanlığın tarihi bir düşmanlık olduğunu ve sadece Birinci veya İkinci Dünya Savaşı'yla sınırlı olmadığını biliyoruz. Sanda bu konuda her zaman kendilerini Kelt kabilelerinin doğrudan torunları olarak gören ve Frank kabilelerinin doğudan saldırdığı sonsuz savaş çerçevesinde Almanlarla düşmanlıklarını sürdüren Fransızlar olduğunu söylüyor. Batı'nın diğer bölgelerine baktığımızda 19. yüzyılın tüm yıllarında Protestan Anglo-Sakson kimliği Amerikan milliyetçiliğinin ana odağını oluşturuyordu. Almanya, Polonya, Litvanya, Ukrayna ve Rusya'da da siyasi vatandaşlık temelinde ulusal kimlik tanımının savunucusu birçok harekete rağmen farklı gruplar eski ve homojen galip kökenler hakkında efsaneler uydurmaya devam ettiler. Almanlar veya Polonyalılar ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocukları milliyetçilerin gözünde her zaman Alman veya Polonya ulusunun üyeleri olarak kalacak ve eski ve sahte efsanelerin kullanımı da Katolik Hırvatların Ortodoks Sırplara ve her ikisinin de çok aşağılık bir şekilde Boşnak ve Kosovalı Müslümanlara saldırma olasılığını yarattı. Sanda göre 20. asrın sonlarına kadar Almanya ve Doğu Avrupa sert etnik milliyetçiliğin hakimiyeti altındaydı ve ancak Avrupa Birliği'nin büyümesi ve geleneksel milliyetçiliğin bir dereceye kadar azalmasıyla etnik merkezli kimlikler Orta ve Doğu Avrupa'da zayıflamaya başladı. Dikkatimizi asıl konumuz olan Yahudi milliyetçiliğine çevirdiğimizde tıpkı diğer milliyetçilik türleri gibi bu türünde geçmişte bir altın çağ ve kahramanlar aradığını görüyoruz. Yani bugün Yahudilikte karşılaştığımız tarihsel veya efsanevi figürler. Sand da bu bağlamda Yahudilerin efsanevi Davut krallığına yönelmesine değiniyor. İsrailli tarihçi Heinrich Graetz ve faaliyetleri Shlomo Sand'ın Yahudi halkının icadı kitabında önemli bir rol oynuyor. Shlomo Sand, Graetz'i büyük bir yenilikçi olarak nitelendiriyor ve İsrail ve Yahudi halkı hakkındaki tarihsel eserinin Josephus'un eski tarihine aykırı olduğunu söylüyor. Sand, Graetz'in eserini daha bilimsel hale getirmek için ilk mucizeleri yok ettiğini söylüyor. Yazarın dediği gibi ulusal efsanelerin gözlerin önünde ortaya çıktığını akıllarıyla kabul etmeyenler için tek seçenek benzer bir ulus efsane icat etmek ve ona sarılmaktı. Bu efsanenin edebi kaynağı da eski ahıttı. Diğer İsrailli milliyetçilik yazarları solcu bir Yahudi ve Karl Marx'ın arkadaşı olan Moses Hess'in eserlerinde bulabilir. Moses Hess, 1862'de Roma ve Kudüs, Son Milliyetçilik Sorunu adlı kitabını yazdı. Shlomo Sand, Hess'ten belki de Almanya'daki ilk komünist olarak bahsediyor ve Graetz'in Roma ve Kudüs'ü yazarıyla tanışmadan önce okuduğunu ve aralarında Hess'in ölümüne kadar devam eden yakın bir dostluk ve yazışma geliştiğini söylüyor. Graetz, Hess'in kitabının yayınlanmasından bir yıl sonra Yahudi ırkının yeniden doğuşu başlıklı bir makale yayımladı. Yahudi halkının icadı Graetz'in yazılarıyla başladı. Shlomo Sand'ın Yahudi halkının icadı kitabının ilk bölümündeki özeti 18. ve 19. yüzyıl Avrupa'sındaki milliyetçilik hareketlerin akışının kendi amaçlarına ulaşmak için kutsal kitapta ve Yahudi dininin tarihinde değişiklikler yaparak bir Yahudi devleti inşa etmeye devam edecek olan Yahudi ve Siyonist milliyetçilik ve sömürgecilik hareketinin oluşumuna yol açtığıdır. Bu bölümü Sand'ın İsrail'in milliyetçi ve sömürgeci hareketleri hakkındaki önemli bir sözüyle bitiriyoruz. Efsanevi bir ulusun ezelden beri geldiği, çölden çıktığı ve geniş bir ülkeyi fethettiği ve görkemli bir krallık kurduğu hikayeleri gelişmekte olan Yahudi milliyetçiliği ve Siyonist sömürgecilik için bir nimetti. Yahudi ve Siyonist milliyetçilik ve sömürgecilik hareketinin nasıl oluştuğuna dair Yahudi halkının icadı podcastimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde kutsal kitabın Siyonistler tarafından dini olmayan bir kitaba dönüştürülme sürecini ele alacağız. Bir sonraki bölümlerde bize katılmanızı ve içeriğimizi beğendiyseniz arkadaşlarınıza da tavsiye etmenizi rica ediyoruz. Podcastlerimizi dinlemek için iranradio.ir/tr adresini kullanabilirsiniz. Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Cevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Acaba şimdiye kadar bulutların nasıl hareket ettiklerini izlediniz mi? Sakin gözüken bulutlar hızlı bir şekilde hareket eder ve ardından yok olurlar. İnsan yaşamında da birçok fırsat söz konusudur. Gençlik fırsatı da bu çemberin içinde yer alır. İmam Ali aleyhisselam ise şöyle buyuruyor. Fırsatlar bulutlar gibi gelip geçicidir. O zaman fırsatları iyi değerlendirin.
Gençlik evresi insan kişiliğinin şekillenmesinde oldukça hassas bir evredir. bu evreyi ve özelliklerini ve gencin kişiliğini şekillendiren etkilerini tanımak ise gençlerin en zaruri gereksinimlerinden biri sayılır. Kuşkusuz insan kişiliği yaşamının ilk günlerinden ve hatta daha öncesinden başlar ve yaşamın son anına kadar devam eder. Bu arada ergenlik ve gençlik evreleri çok has cismi ve ruhi özellikleri bulunan evrelerdir. Dolayısıyla topluma nasıl girileceği meselesini ve genç insanın kesinlikle ruhunu ve kişiliğini ve karakterini etkileyen sosyal ilişkilerinin şekillenme biçimini daha ileriki yılların umuduna bırakmamak gerekir. Genç insan bağımsız kişilik duygusu ile beraber ve topluma girmek ve sosyal ilişkilerini şekillendirmekle beraber yaşamının çok hassas bir evresini tecrübe eder ve eğer bu tecrübenin başında gerekli eğitimler ve bilgilendirmeler verilmez ve yeterli gerçekçilik ve akılcılıkla beraber olmaz ise bazı afetleri ve tehlikeleri beraberinde getirir. Öyle ki hatta gencin yaşam yolunu tamamen değiştirerek çok acı deneyimlere dönüşebilir.
İnsanın kişiliği ister miras yolu ile ister zamanla elde edilerek sahip olduğu ve onu başkalarından farklı kılan bir takım fiziksel, fikri, duygusal, sosyal ve ahlaki özelliklerden oluşur. Bir insanın kişiliğini irdelemek için onun fiziksel, fikri, duygusal ve ahlaki özelliklerinden oluşan hem bireysel yönlerini ve hem başkalarına karşı davranışlarında ortaya çıkan kalıcı ve sürekli sosyal davranışı ve özelliklerini ele almak gerekir. Örneğin kibirli ve bencilliğe yakalanan bir insanda bu özelliklerin izlerini sözünde, sessizliğinde, hareketinde ve benzer davranışlarında görmek mümkün. Kişisel özellikler insanları birbirinden farklı kılan özelliklerdir. Ancak bu farklılık sadece bazı özelliklerde söz konusudur. Bir başka ifadeyle birçok insan birçok kişisel özellikte birbirine benzer. İnsanlar nasıl birbirinden farklı olabiliyor? Ya hangi konularda birbirine benzerlik arz ediyor? Bunlar günümüzde psikologların en çok üzerinde durdukları konulardır.
Gençlerin kişiliklerinin istikrarlı hale gelmesinin önemi yüzünden birçok dini rivayette bu evrenin önemine vurgu yapılırken, psikologlar da bu evreyi insanın yeniden doğuş evresi olarak adlandırırlar. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise şöyle buyuruyor. Gençliğinizin kıymetini yaşlılık evresine gelmeden önce bilin. Tahran Üniversitesi öğretim üyesi psikolog Dr. Hudayar Fert şöyle diyor. Gençlik çağında çocuksu acelecilik yavaş yavaş yok olur ve yerine bir nevi mantıklı huzur ve düşünceye verilir. Bunun ardından genç insan için toplumdaki İnsanları olduğu gibi kabul etmek mümkün hale gelir ve bu yüzden muaşeret, işbirliği ve teamül, ergenlik evresindeki tek başına hareket etmelerin yerini alır. Bu evrede duygusal istikrarsızlık yerini düşünce ile beraber olan dengeli davranışa bırakır ve sonuçta genç insan dünyanın ve insanlardan daha gerçekçi bir algılamaya kavuşur. Bu merhaleden sonra genç insanın çevresi ile uzlaşması daha güvenilir bir duruma kavuşur ve sosyal kavramları idrak gücü gelişmeye başlar. Bu şartlarda toplumun görevi çok hassas ve zariftir ve toplumda yüce ve manevi değerlerin yaygınlaşması için uygun davranış biçimleri desteklenmesi gerekir. Öte yandan gençlerin de bu değerlere yönelmeleri doğrultusunda teşvik edilmeleri lazım.
Kuşkusuz bu alanda genç kızlar ve erkeklerin kişiliklerinin şekillenmesi için iyi fırsatları söz konusudur. İnsan nefsi sürekli ve hatta ömrün ileri yaşlarında gençtir ve dünyevi istekleri ve artan maddiyatçı taleplerini elde etmek için gençlik evresinin neşesini harekete geçirir. Bu arada içinde gerçek beni bulan ve bencilliklerini yenebilenler gerçek saadet yolunda ilerlemeye başlar. İmam Ali aleyhisselam çok güzel bir vecizesinde kaybettikleri birazcık malını bulmak için sürekli didinen ve bocalayan fakat gerçek kaybettikleri şeyi yani gerçek ve kıymetli beni unutanlara şaşırdığını beyan ediyor. İmam Ali aleyhisselam bu zümrenin beni karşı duyarsızlığını en büyük bilinçsizlik şeklinde tanımlıyor.
İnsanın içinde özellikle gençlik çağında onunla sürekli sürtüşen iki güç vardır. Bu güçlerden biri onu çaba harcamaya davet ederken ötesi onu rahata, düşkünlüğe ve tembelliğe teşvik eder. Bu sürtüşmede hangi taraf zafer kazanırsa kendine uygun bir sonucu insanda yaratır. Rahata düşkün benin galip gelmesi bireye pişmanlığa ve utanmaya sevk ederken çalışkan benin zaferi bireyde gururlanma ve zafer mutluluğu duygusunu yaratır. Çünkü onu aklın emrinin altına almış ve içinde düşünceliği ve kemal talepliği getirmiştir. Genç insan pak bir fıtrata sahip olduğu ve gerçek beni daha az maddiyata bulaştığı için ergenlik ve gençlik evresi onun yaşamında ve fikri ve pratik bulgularından bir dönüm noktası olarak sayılır.
İnsanın kişiliğinin şekillenmesi bazı engeller ve olumsuzlukların rahatça olumsuz rol ifa edebileceğini unutmamak gerekir. Dolayısıyla genç insan kişiliğinin buluğa ermesi ve gelişmesi sırasında bir dizi özel yeteneklerden yararlanması gerekir. Gerçekte geleceği düşünme zafiyeti ve irade gücünden yararlanmamak ve bilim ve bilinç desteğinden yoksun kalmak genç insanı saptırır. Dini bir rivayete göre bilimsiz ve bilinçsiz amel etmeye kalkışan insan, belirlenen yolun dışında bir yolda hareket eden bir insana benzer ve sonuçta hareket hızı esas hedeften daha da uzaklaşmaktan başka bir getirisi olamaz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi insanların dikkatini gençlerin özelliklerini tanımaya çekiyor ve şöyle diyor. Gençliğin parlak ve nurani dönemi pek uzun olmamakla beraber tesiri insan yaşamının tümünde kalıcı ve uzun süren bir tesirdi. Genç insan gençlik evresinde yeni kimliğini tamamlamak üzere olduğu için yeni kişiliğinin tanınmasını ister. Fakat bu genellikle böyle olmaz ve anneler ve babalar gençleri yeni kimlikleri ve yeni kişilikleri ile tanımaz. İkincisi, genç insan genellikle ailesi ve toplum bireyleri habersiz oldukları veya umursamadıkları yeni bir dünyaya ayak basmıştır ve bu yüzden genç insan kendini yalnız ve gurbetteymiş gibi hisseder.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi şöyle devam ediyor. Gençlik evresinde genç için soru işaretleriyle beraber olan yeni meseleler gündeme gelir. Genç insan bu şüphelere ve sorulara cevap verilmesini arzu eder, ancak birçok durumda yerinde ve hoş bir karşılık bulmaz. Dolayısıyla genç insan muğlaklık ve boşluk hissine kapılır. Öte yandan genç insanda mucize yaratabilecek, dağları yerinden oynatabilecek yetenekler ve güçler vardır. Fakat genç insan bu güçten ve bu biriken enerjiden gerektiği gibi yararlanılmadığını düşünür ve bu yüzden ihmal edildiği ve boşluk içindeymiş gibi hissine kapılır. Genç insan ilk kez gençlik çağında büyük bir dünya ile karşılaşır. Öyle ki daha önce bu dünyayı tecrübe etmemiştir ve bu yüzden fikri yardım ve tavsiye ihtiyacı vardır. Fakat ebeveynler genellikle başka işlerle meşgul oldukları için gençle ilgilenmez ve ona bu fikri destek ve yardım verilmez. Bu alanda sorumlu olan kurumlarda genellikle gerektiğinde ve ihtiyaç duyulan durumlarda ve yerlerde yoktur. Dolayısıyla genç kendini savunmasız hisseder. Bu tür duygular kuşkusuz herkes için bir takım sorumlulukları yaratır ve bütün herkes bu konuda sorumludur.
Dolayısıyla eğer genç insan kişilik bakımından bir istikrara kavuşmaz ve içindeki tüm maddi arzu ve istekleri nefsani arzu ve isteklerle sınırlı kalacak olursa, geriye bağımlı, şaşkın ve anormal isteklerle beraber sürekli kaygılı bir kişilik kalır. Bu durumda genç insanın gerçek neşesi ve iç huzuru yok olur ve bu durumun bu şekilde devam etmesi onu birçok sosyal değerleri hedef ve ülküye kavuşmak ve toplumda yapıcı bir varlık sergilemekten alıkoyar. Bu alanda özgüven, kendine inanmak, ruhi cesaret, cisim kuvvet gibi değerli etkenler genç insanın yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayabilir. Fakat hiç kuşkusuz genç insanın kişiliğinin istikrara kavuşmasında esas rolü aile, çevre ve yetkililer ifa eder.
Rivayetlere göre bir gün genç bir insan sırtı bükülen yaşlı bir insanın sırtına elini koyup alaylı bir şekilde "Bu yayı kaça satarsın?" diye sorar. Yaşlı adam genç adama şöyle karşılık verir: "Devran bunu sana da bedava verir ama en pahalı fiyata, yani gençliğinin pahasına."
Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Bir başka bölümde yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ile Firavun'un eşi Asiye'yi kıyaslıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha ve Firavun'un eşi arasındaki küçük bir kıyaslama, Hazreti Zeynep'in azametini gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un eşi imanın örneği olarak gösteriliyor. Kadın ve erkek için dünyanın sonuna kadar. O zaman kıyaslayın, Musa'ya iman eden ve Musa'nın sunduğu hidayete gönül bağlayan Firavun'un eşini, Firavun'un işkenceleri altındayken, tarih ve rivayetlerin belirttiği üzere fiziki işkenceler onu feryat etmeye zorladığında, "Hani Rabbim demişti, bana cennette bir ev kur ve beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Allahu Teala'dan Allah'ım bana cennette bir ev kur" istedi. Aslında ölüm istiyordu. Dünyadan ayrılmak istiyordu. "Beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Beni Firavun'dan ve Firavun'un sapkın amellerinden kurtar." Asiye'nin, Firavun'un eşi, sorunu, işkencesi, acıları ve sorunları cismi sorundu. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha gibi birkaç kardeş, iki evlat, birçok yeğen ve akrabayı kaybetmemişti. ve kendi gözleri önünde kurbangah yerine gitmemişlerdi. Bu ruhsal acılar Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha'nın başına geldi. Bunlar Firavun'un eşi Asiye'nin başına gelmedi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.